Kent'in gizli öyküleri. Kent'in isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.
Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Her programda çok değerli isimler, çok özel konuklar, kentimizin, mahallemizin, sokağımızın içinden gerçek yaşamdan insanlar programımıza Kentin Gizli Öykülerine konuk oluyorlar ve kendi yaşam hikayelerini anlatıyorlar. Bugün de yine çok özel bir konuğumuz var ve gerçekten ilginizi çekeceğini düşündüğümüz çok ilginç bir hikaye var. Hikayemizin kahramanı sevgili Ufuk Koçak. Ufuk Bey, hoş geldiniz programımıza.
Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. Bugün programımıza konuk oldunuz. Bizler çok mutluyuz. Yaşam öykünüzü bizlerle paylaşacaksınız. Vakit ayırdınız ve bu özel hikayeyi dinleyicilerimizle, Açık Radyo dinleyicileriyle paylaşmak istediniz. Bunun için de size ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Peki, isterseniz hadi hikayenin başına dönelim. İlk başladığı döneme. Sevgili Ufuk Koçak'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
1976 yılında Kars'ta bir toprak damlı bir evde doğmuşum ben. O Anadolu'nun çorak toprakları birazcık daha nasıl diyeyim, hani yoklukla birazcık harmanlanmıştır. Orada çok güzel bir çocuklukla başladı her şey. Hani o şimdilerde hep çok bir anlamlı olarak söylüyoruz ya, bir dilim ekmeği bölüp paylaşmak vesaire gibi. O gerçekten o paylaşmanın, dostluğun, arkadaşlığın, şimdi anlatırken bile bana o kadar çok uzak, böyle bir eski Türk filmi kareleri gibi geliyor ki, orada bir topraklarda doğdum. Paylaşmak üzerine kuruluydu her şey. Hayatın devam edebilmesi için herkesin bir şeyini mutlaka birisiyle paylaşması gerekiyordu. Çünkü Anadolu'nun coğrafyası çetin, yazı ayrı bir çetin, kışı ayrı bir çetindi. Onun için de mutlaka dayanışma ve paylaşma olması gerekiyordu. Böyle paylaşımın olduğu, dostluğun olduğu, ne bileyim bir tekerin peşinde saatlerce koşturduğumuz, ağız dolusu güldüğümüz çocukluğun olduğu bir topraklarda, bir coğrafyada doğdum.
Ne güzel, aslında şanslı bir çocukluk. Ülkenin gerçekten zor zamanlarını belki şahitlik ediyor o nesil ama bir yandan da o neslin şahitlik ettiği birçok da güzellik var. Sizin de paylaştığınız gibi Anadolu'nun sert coğrafyasında, sert iklimlerinde, Kars'ta, Doğu'da bir köyde dünyaya gözünüzü açıyorsunuz ama o paylaşmanın, dayanışmanın, işbirliğinin aslında en derinden yaşandığı yerlerden bir tanesinde var oluyorsunuz. Aileniz ne yapardı? Kaç kardeştiniz? Nasıl bir çocukluktu? Birazcık oradan bahseder misiniz bize?
Üç kardeştik. Bitişik nizamda evlerimizde, bizim böyle E tipiydi. İşte ortadaki evde biz oturuyorduk. Yan tarafında yine bitişik olan anneannemler. Öbür tarafta da işte tavuklarımızın vesairenin olduğu bir şey vardı. Bir yer vardı orada. İki tane kız kardeşim var. Babam kart çimento fabrikasında çalışıyordu. Annem de halk eğitimde öğretmendi. Dediğim gibi o paylaşmanın, o derin doğduğumuz zaman biz her şeyi paylaşmaya başlıyoruz. İşte büyüyen insanların şeylerin kıyafetlerini giymek, paylaşmak gibi, onunla beraber gittik. Çok böyle ailelerin değil aslında, mahallenin, mahalle kültürünün olduğu, komşuluğunun olduğu bir paylaşım iklimindeydik. O yüzden de hayat ne kadar, yaşam koşulları ne kadar çetin olursa olsun, bir tebessüm edecek o çocuk kahkahalarını doyasıya doğduğumuz bir evin içindeydik biz. Tabii ki bu coğrafya, işte bu o dönemin şeyleri, getirdiği standartlar çok fazla maalesef şeyi barındırmıyor. İçinde olduğunuz coğrafyada kalmayı barındırmıyor. Ve o yıllarda da çok ciddi anlamda Anadolu'dan batıya doğru bir göç vardı. Biz de o göç sofanına binip bu sefer Kars'tan o ilkokulu bitirdikten sonra oradaki topraklarımızı, arkadaşlarımızı bırakıp batıya doğru bir de göç edip çıkıp geldik.
Kaç yaşındaydınız ve nereye geldiniz?
Gölce'ye geldim. İlkokulu bitirmiştim. Matematikle sayılarla aram çok iyi değildir benim. Teyzemle anneannem vardı. Teyzem bekardı. Ailem İstanbul'a taşındı. Ben de teyzemle anneannem, hani yalnızlar, Anadolu'da bir evin içinde bir erkek olması lazım diye beni Gölcük'te bıraktılar. Ben Gölcük'te, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anneannem ve teyzemle beraber büyüdüm. Orta öğrenimi burada tamamladım. Ve hayatı yeniden burada yeniden şekillendirerek öyle devam ettim.
Sayılarla aranız iyi değildi ama okullarınız nasıldı genel itibariyle?
Yani genel itibariyle okuldayken çok iyiydi ama Anadolu'dan batıya göç eden bir kültür tabii ki beraberinde bazı sorunları da birlikte getiriyor. İster istemez geldiğiniz coğrafyadan farklı bir coğrafyaya, farklı bir kültüre geldiğiniz zaman ötekileşmeye başlıyorsunuz. Çünkü giyim tarzınız çok farklı, konuşmanız, şiveniz çok farklı. Bütün bu farklılıkların içinde ister istemez yabancı olmaya başlıyorsunuz. Ve yabancılaştığınız için de tabii ki okuldur vesairedir adapte olmanız çok mümkün olmuyor. O sebepten okul hayatım biraz tekleyerek ortaokul hayatım birazcık devam etti. O tam tekleyip tamamen toparlanmaya başlayıp işte buradaki insanlar gibi giyinmeye, buradaki insanlar gibi konuşmaya başladıktan sonra birazcık daha kolaylaşmaya başladı. Lisede durumu birazcık daha toparladık böylece.
Anadolu'dan, Kars'tan Gölcük'e geliyorsunuz ve dediğiniz gibi aslında farklı bir kültürden, farklı bir coğrafyadan gelmiş olmanın karşılaştığınız coğrafyadaki uyumda birçok önünüze engel çıkardığı bir dönem. Ama o zorluklarla yavaş yavaş yıllar geçtikçe adapte olup uyum sağlıyorsunuz. Lise yıllarında artık o coğrafyada adapte olmuş, orada yaşayan, oradaki halkla daha içli dışlı olan tabiri caizse bir hal almış bir yaşam hikayesi. Peki sonra nasıl devam etti bu hikaye?
Sonra bu hikaye beni aslında buradaki oradan bu tarafa göç ederken de en büyük motivasyonum Deniz'di benim. Hani oradaki Kars'taki o çocukluk arkadaşlarımla ayrılırken de hani o çocuk ağlaşmaları olur, ayrılmaları falan. Hepsi şey derlerdi, ne ağlıyorsun oğlum işte denize kavuşuyorsun, denize gideceksin vesaire diye. Sadece buraya geldiğim zaman ilk karşılaştığım çok kültür şoku değil de aynı zamanda da o siyah beyaz televizyonumuzda seyrettiğimiz, mavi diye hayal ettiğimiz denizin İzmit Körfezi'ne geldiğim zaman bambaşka bir renk almış olmasıydı. Çünkü o dönemlerde Körfez gerçekten bir tabiri caizse bir bataklık gibiydi. O karateren İzmit Garı'na yanaştığı zaman böyle zihnimi böyle kitleyen bir koku geldi. Çünkü Anadolu coğrafyasında da şeydir. Bildik bir sürü koku vardır ama çok yabancı bir kokuydu. Mesela orada da bana bu koku nereden geliyor diye sorduğumda denizden geliyor dedikleri zaman benim için çok büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Aslında buradaki benim en büyük motivasyonum da hep şeydi, denizdi benim. Hani bir arkadaşlarınız tarafından birazcık ötekileştirdiğiniz zaman hep koşup denize gidip sığındım. Ve burada var olmaya başladım. Deniz hep benim motivasyonum oldu. Yavaş yavaş ilerledik. İşte lisedir, buradaki sosyallik vesaire derken maalesef tarihlerin çok böyle iyi hatırlamadığı bir tarihe gelip orada takılık kaldık. Dilerseniz oraya da yavaş yavaş
gelelim. Evet, oraya gelelim. Sene 1999 galiba. Ve hayatınızda evet, bambaşka bir kırılma anı. Ne oldu, ne yaşandı?
17 Ağustos 99 depremi fayı sadece topraktan değil bizim hepimizin hayatlarının içinden geçti. Bambaşka bir hal almaya başladı. O günü birazcık müsaadenizle anlatmak lütfen, istiyorum. İşte 16 Ağustos günü benim için çok enteresan bir gündü. Hani içimde çok sürekli bir yürüme isteği vardı benim. Yani o yaşadığım şehrin bütün sokaklarına böyle adımlamak, oraları karış karış gezmek ki gezmeyi ben çok seven bir insandım. Ve o kentte yaşayan herkesin böyle yüzüne tek tek bakmak gibi bir özlem vardı içimde. Ve o 16 Ağustos günü bütün gün Değirmendere'yle Gölcük arasında turlar atmaya başladım sürekli. İşte denizin kenarına yürüdüğüm zaman dağları, dağlardan yürüdüğüm zaman da denizin kenarını özlediğim bir gündü. O gün bütün gün dolaştıktan sonra Değirmendere'de yüksek bir tepeye çıktım. Ve o günde Türkiye'nin en büyük donanması Gölcük'te kuruludu, su üstü donanması. Ve her yıl bayrak devir teslim töreniydi. Yani Gölcük Donanma Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı olurdu genelde o dönemlerde. Ve bu devir teslim törenleri çok büyük coşkuyla kutlanırdı Gölcük'te. İşte o gün de çok güzel bir klasik müzik eşliğinde havai fişek gösterisi vardı. Ve ben de yüksek bir tepeye çıkıp oradan o şöleni seyrettim. Hani sonu böyle bir depremle bitmemiş olsaydı aslında gerçekten hayatımda müstesna dediğim gecelerden bir tanesi olacaktı. Çünkü o havaya atılan havai fişekler de uykuları kafamı çevirip baktığım zaman gökyüzündeki yıldızların ne kadar çok yakın olduğunu gördüm. O havai fişeklerin ışıkları yıldızlarla birlikte birbirine karışıyordu. Ve elimi uzatsam sanki o gökyüzündeki yıldızları tutacak kadar yakın bir geceydi. Ağız dolusu bir huzurla tamamladım geceyi ve saat 1 gibi falan da bir son otobüse kaçırdığım için ben Değirmendere'den Gölcük'e yaklaşık bir 5 kilometre yol vardır. Oraya yürüye yürüye eve geldim. Tabii bütün gün o tabiri caizse deli damla gibi dolandığım için çok büyük bir yorgunlukla da eve gidip yattım. Saatler 3-2 geçtiği zaman anormal bir uğultuyla uyandım. Ne olduğunu anlayamadım. Çünkü bu şey gibi deprem gibi bir şey değildi. Çünkü deprem dediğiniz şey sağ sola sallanırsınız. Hatta daha önce de küçük depremler olurdu. Ben herkes dışarı çıkarken ben dışarı çıkma ihtiyacı bile duymuyordum yani. Bu başka bir şeydi ama yani binanın sanki temeline böyle tanklar, dozerler girmiş de binanın temelini böyle kökünden kazıyorlarmış gibiydi. Ve o devasa 5 katlı 4 daireli ismi çok manidardır güven apartmanı bir basket topu gibi bina şeyin toprağın üzerine sekmeye başladı. O dönemlerde de bir de çok yanlış bir bilgidir ve hiç kimse durup sormadı biz bunu kime öğretti diye. Böyle bir durum olduğu zaman kapı kirişlerine ve kolonların altına saklanı öğretmişti birileri. Ve bir süre sonra ben de o deprem olduğunu anladığım andan itibaren o bilinen yanlış yapıp gidip kapı kirişinin olduğu yerde kendimi sabit tutmaya başladım. Ve bu hani deprem diyorum ama çok böyle bir deprem değildi yani bir bambaşka bir şeydi bu. Ve güven apartmanın güvensiz kolonları bir 10-15 saniye sonra deprem başladıktan 15 saniye sonra büyük bir gürültüyle çöktü. Ve ben enkazın altında kaldım. Enkazın altında bekleyişim benim 3 gün sürdü. 3 gün sonra beni enkazın altından çıkardıktan sonra önce Gölcük Devlet Hastanesi'ne, oradan da askeri hastaneye ve askeri hastaneden de helikopterle Gata'ya sevk ettiler. Uzun süre enkazın altında kalmış olduğum için de iki bacağım mecburen diz üstünden kesilmek durumunda kaldı. Ve benim için o tarihten sonra yeni bir hayat başlamış oldu.
Neler oldu o acı günden sonra, o tarihten sonra hayatınızda neler değişti, nasıl bir yaşam devam etti?
Şimdi benim için 22 yaşında hayat aslında yeniden başlamıştı ve o tarihe kadar yani ben o hastane odasında otururken dedim ki Ufuk ne yapacağız şimdi? Şimdi 22 yaşındasınız hani böyle atlayıp zıplayan, yürümeyi, koşmayı, tırmanmayı falan seven birisi ve iki tane bacağın kesilmiş. Durdum şöyle bir düşündüm. Dedim ki yani ne yapacağız, ne yapabiliriz, ne olabilir Ufuk diye. Ben o gün hastane yatağında şunu söyledim kendim. Dedim ki her şeye rağmen hayat devam ediyorsa hala yaşayacaksın dedim. Ama hani ne yapacağımla ilgili açıkçası benim de çok fazla bilgim yoktu. Çok uzun süren bir hastane maratonundan sonra önce 22 yaşında yeniden yürümeyi öğrendim parça parça. Sonra yavaş yavaş acaba dedim lan yürüyebiliyorsak Ufuk hani bir daha yeniden dağları tırmanabilir misin, çadır kurabilir misin vesaire derken parça parça hayatım renklenmeye başladı. Tabii ki şimdi depremden önce de ben kayaya tırmanıyordum ama hani iki bacağını kaybederek kayaya tırmanmak çok bambaşka bir şeydi. Onu da yeniden öğrendim. Ya da bir kamp ateşi yakmak benim için 5 dakikaydı. Odun toplamak, çalışıp toplamak ama iki bacağın olmadan yerden oturarak ellerin üzerine gidip toplamak bambaşka bir şeydi. Sonrasında onu görmeye başladım. Ya dedim ki Ufuk bu sefer o yaktığın ateş daha bir anlamlı olmaya başladı senin için. Yani çünkü çok fazla emek vardı ve hayatım yavaş ağır çekimde olmaya başladı. Yani o slow motion'u görmeye başladım. Aslında o kadar çok hızlıymışız ki hayatın o kadar çok fazla rengini kaçırmışız ki farkında olmadan. Ve ben o mecburi yavaşlamadan sonra hayatın renklerini görmeye başladım. Yani bir çiçeğin açmasını, bir ağacın farkındalığı, ne bileyim ya da bir şey yaparken etrafı seyretmeyi, hatta durmayı. Yani çünkü insan durduğu zaman anlar bittiğini. Durma eylemini göstermediğiniz zaman ya da yavaşlamadığınız zaman gittiğinizi anlamıyorsunuz. Sürekli bir o hızla beraber karmaşık bir kaotik bir durum oluyor. Çünkü yani renk paleti olan bir şey şöyle hızlı bir şey çevirmeye başlayın. Göreceksiniz renklerin hepsi tamamen kayboluyor. Aslında bugünün çağımızın insanı renkleri, duyguları hiçbir şey artık hissedemiyor. Ve onu fark ettim. Dedim ki yavaş olmayı artık öğrenmelisin. Yavaş gitmeyi öğrenmelisin. Ve yavaş gittikten sonra bu sefer her şeyi algılamaya başladım. Hani dediğim gibi o hayatın renklerini, insanı yavaş sevmek, yavaş düşünmek, yavaş mutlu olmak sindire sindire. Öfkelenmekse de eğer ki bu negatife de doğru düşünelim. Onu da yavaş yavaş yaptığınız zaman her şeyi algılayabiliyorsunuz. Ben o zaman anladım. İnsanın varoluşu, yaratılışı zaman alan bir şey. Peki bu böyleyken neden dedim bu kadar derken işte hayatımın içerisinde işte denizdir, dalıştır, dalışla tanışmaya başladım. Ben Türkiye'nin bu arada ilk engelli dalış eğitmeniyim ben. Anne karnı huzurunu hissettim orada suyun altına girdiğim zaman. Çünkü hepimiz annemizin karnında o suyun içindeydik, o huzurun içindeydik. Onu yaşamaya başladım. Böyle böyle yaşadıkça renklenmeye başladım. Yavaş yavaş, yavaşladıkça daha kalabalıklaşmaya başladım. Yavaşladıkça her şey daha anlam bulmaya başladı. Hani dediğim gibi bir suyu bile yavaş içmek bambaşka bir şey. Bir insanı yavaş yavaş konuşmak veya da yavaş yavaş anlamak çok daha başka bir şey. Ki o zaman hissedebiliyorsunuz. O zaman ilişki kurabiliyorsunuz. O zaman diyalog kurabiliyorsunuz. bu yavaş olmanın dezavantaj gibi gözüken bir durumun bana kattığı şeyler de bunlar oldu.
Ne güzel, yavaşladıktan sonra hayatın renklerini daha net fark etmeye başladım diyorsunuz. Yaşanan acı bir olay. Ne yazık ki yakın tarihte de yine ülkemizde yaşadığımız bir deprem felaketi ve ardından da bambaşka bir yöne doğru evrilen bir yaşam, ama bu herhalde döndüğü yönde sizin bu yaşamın renklerini yavaşlayarak keşfetmenizle beraber bambaşka hikayeler, bambaşka kapılar açıldı önünüzde. Az önce söylediniz, Türkiye'nin ilk engelli dalış eğitmenisiniz ama sadece bununla sınırlı değil. Siz iki evet. bacağınızı kaybettikten sonra, depremden sonra, hayatınız değiştikten sonra, hayatınızın akışı daha doğrusu değiştikten, kendi deyiminizle yavaşladıktan sonra yaptığınız, başardığınız birçok şey var yıllar içerisinde. Biraz bunlardan bahsedelim mi? Neler yaptınız sonrasında?
Tabii ki aslında başarmak ya da spor demiyorum ben bunları. Bunların hepsi bir yaşam tarzıdır. Tabii şimdi yürümeyi, tırmanmayı vesaireyi öğrendikten sonra benim depremden önceki hayallerimden bir tanesiydi. 508 kilometrelik antik dikey oydu. Önce onu hayal ettim. Hep hayalimde vardı, düşlerimde vardı. Hani biz aslında toplumda hep umut aşılamışlar. Umut ama umut bana çok şey gelir. Böyle durağan, bir çaba sarf etmeden, gayret sarf etmeden bir şey istemek gibi geliyor. Onun yerine ben hayal etmeyi ve hayalin peşinden gitmeyi çok seviyorum. Önüme bir şey koydum. Antik dikey yolunu koydum. Ve yavaş yavaş o hayalin peşinden gitmeye başladım. İşte okudum, araştırdım, seyrettim. İşte teleskoplarla, yukarıdan uzaydan gözüken teleskoplara inip oradaki şeylere baktım. Ve bu hayal böyle canlanırken birdenbire kendimi o yolda buldum. Ve 75 gün o Antalya'nın Fethiye ilçesine başlayıp Fethiye'de başlayıp Antalya'da biten o yolu kimi zaman yürüdüm, kimi zaman tırmandım, kimi parkurlarını rüzgar sörfüyle geçtim, kimi parkurları yüzerek geçtim, kimi yerleri dalarak, kimi yerleri yerken de, hatta parkurun bir kısmında da görmeyen bir arkadaşımı davet ettim. Tandem bisiklete bindik. Çünkü benim yaşam felsefem hep her zaman bana şunu öğretmiştir. Birbirimizin eksiğini tamamlayabiliyorsak insanız diye. Ve o göremeyen kardeşimle birlikte biz tandem bisiklete bindik. O bana ayak oldu. Ben ona göz oldum ve bir parkurun bir kısmını da o tandem bisikletle geçtik biz. Ve tamamlana çoğala çoğala çok gittik. Bu çok güzel oldu. Ve bu işler devam ederken de bir arada şöyle bir teklif geldi bana. İşte dünya serbest dalış rekor denemesi yapar mısın? Ufuk diye bir teklif geldi. Hani açıkçası ben böyle kişisel kariyerlere, titrları, ünvanlara takılan bir insan değil ki. Ben de sebep dedim yani, neden böyle bir şey yapacağız diye. Ya onlar da işte bu Dünya Su Altı Aktiviteleri Konfederasyonu 70 yıl önce kurulmuş ve engellenen insanlarla ilgili herhangi bir branş açmamışlar, bir deneme izin vermemişler. İlk defa bu yıl böyle bir şeyle ilgili bir branş açmışlar ve denenmesi istenmiş. Böyle bir farkındalık olduğunu duyunca dedim ki hay o zaman deneyelim. Çünkü benim için çok zor bir disiplindi. 3 gün enkazın altında nefes alabilmek için tırnaklarıyla o enkazı kazıp dışarı çıkan bir insanın nefesini tutup suyu metrelerce altına inmesi aslında çok büyük dramatik bir durumdu. Fakat ben hep her zaman şunu söyleyeyim. Bir şey varmak değil. Yani o ben yaptığım işleri de başarılı olarak addetmiyorum. Onların en güzel tarafı yolda olmaktı. Ve ben konuyla ilgili çalışmaya başladım. İlk dünya rekorumu kaçta kırdım? Yine tarihlerle zamanla aram çok iyi olmadığı için şey yapamadım. Onun için tarihi söyleyemiyorum. Böylelikle bir yol açılmış oldu. Fakat derdim benim farkındalık yaratmaktı. Yani bu engel ve engellik konusuyla ilgili. Çünkü engel ve engellik konusunu biz her zaman sosyal sorumluluk olarak addediyoruz. Ama aslında engel ve engellik konusu sosyal sorumluluk değil, insani bir zorunluluktur bu. Ve bununla ilgili de insanlara bir farkındalık uyandırmamız gerekiyordu. O sebepten ikincisini de 17 Ağustos depreminin 18. yılıydı. Onu da şöyle hatırlıyorum. Acılarımızın reşit olduğu bir gün diye şey yapmıştım, sunmuştum. Ve ikinci dünya rekor denememi de 17 Ağustos depreminde sular altında kalan bir kent var. Oraya dalış yaparak kırmış olduğum ikinci rekoru da. Tabii ki bu istediğim gidişat için benim için kariyerin yüksek noktası değil. Sonrasında o 70 yıl boyunca engellenen insanlarla ilgili branş açmayan SIMAS, İtalya'nın Venedik kentinde Dünya Serbest Dalış Şampiyonası düzenledi. Tırnak için söylüyorum, engeli olmayan sporcuların katıldığı bir şampiyonaydı bu. Ve orada dünyadaki bütün sporcuların hepsinin moral motivasyon koç olarak beni davet ettiler. Ve gidip orada ben sunumu orada o insanlara yapmıştım. Benim için aslında kırılması gereken, aşılması gereken en büyük şey buydu. Ve bunu da yapmış oldum. Bundan dolayı da çok büyük mutluluk duyuyorum. Ülkeme böyle bir başarı getirmiş olduğum için çok mutluyum. Şimdilerde de birlikte çalışmalarına eşlik ettiğim, yetiştirdim demek istemiyorum. Yarenlik etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Yine engellenen kardeşlerimin benim rekorumu kırmaları için onlarla birlikte çalışıyorum. İnşallah onlar da benim rekorumu kıracaklar. Yeni yeni rekortmenler gelecekler ülkeye. Çünkü hani engelli kelimesini çok fazla kullanmıyorum. Özellikle engellenen diye hitap ediyorum. Çünkü engelli olan kaldırımlar, yollar, toplu taşıma araçları, mimari yapılar ve zihni tekerlekli sandalyeye mahkum olanlardır ancak ve ancak engelli olanlar. Hani bu engelin arkasında kalan bizler de engellenen oluyoruz. Bununla ilgili bir bilinç uyandırmaya, bununla ilgili bir farkındalık uyandırmaya çalışıyorum. Tabii ki bu deprem sadece bir kere benim hayatımdan geçmedi. Arada çok fazla deprem yaşadık ve en son yaşadığımız en acı depremlerden bir tanesi de bildiğiniz gibi 6 Şubat depremiydi.
Evet.
Burada da maalesef bir organizasyon konusunda, yani o deprem olduğu gün öğrendiğim andan itibaren söyledim. Çok iyi niyetli olarak ama organize edilmemiş yardım her zaman kaos yaratır dedim. Ve maalesef kesinlikle o biz gönüllülüğümüzü, iyi niyetimizi doğru bir platforma taşıyamadığımız için de maalesef birazcık sorun yaşadık ve yaşatmak durumunda kaldık. Böyle bir acı karşısında, böyle bir yakın acı asla aynı denk bir acı değil. Çünkü hani şunu çok iyi bilirim, insanın en büyük yanılgısıdır aslında seni anlıyorum demek. Ya da insanı insan anlaması çağımızın en büyük yalanı olarak adlediyorum ben. Çünkü o anlama dediğimiz şey anlayıştır. Anlayış da nezaketten ötesi değildir aslında.
Evet.
Hani onu kurguladığımız zaman, oluşturduğumuz zaman hayatımızın içerisine her şey parça parça gelip gidebiliyor. Ben de böyle bir travmayı, böyle bir acı yaşamış insan olarak ben de gidip deneyimlerimi, deprem 17 Ağustos 99 depreminde yaşadığım deneyimlerin hepsini 6 Şubat depreminde uzuvlarını kaybeden arkadaşlarıma aktarmayı kendime vazife bindim. Ve 22 tane şehre yayılmıştı arkadaşlarım. 30 bin kilometre yol yaptım ve tek tek o 400 tane arkadaşımın hepsinin odalarına girdim. Hikayelerini dinledim, hikayemi anlattım ve hayatın yeniden nasıl devam edeceğini onlara aktararak ve en kısa zamanda dedim ki hayata yeniden bir merhaba kampı düzenleyeceğiz. Ve zamanda koşullarda fırsat verdi. Mersin'de Akkum kampında, Gençlik Spor Bakanlığı'nın Akkum kampında bu kardeşlerim orada toplandık. Ve birlikte işte rüzgar sörfü yapmanın, yelken yapmanın, kaya tırmanışı yapmanın, ata binmenin, dalış yapmanın keyfini birlikte yaşadık. Ve bir grubuyla beraber öyle başladık. Bu sene de ikincisini yapacağız. Ben burada anlatırken de aslında derdim ne yaptığımı anlatmak değil aslında. Bir konu karşısında ne yapılabileceğini anlatmak istiyorum bir yerde de. Hani
burada aslında biz sizin ne yaptığınızı da dinlemek istiyoruz sevgili Ufuk Koçak. Ve programımızda yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Süremiz hızla ilerliyor ama yaşam hikayesini, ilham veren yaşam öykülerini paylaşmaya çalışıyoruz dedim programın başında. İşte tam da paylaşmak istediğimiz yaşam öyküsü şu an karşımızda sevgili dinleyenler. Gerçekten dinlerken tüylerim diken diken ve söylediği, anlattığı her adımda bambaşka bir hikaye var, bambaşka bir başarı var. Birçoğumuzun cesaret edemediği cesareti ortaya koyan kocaman bir yürek var. O yüzden iyi ki var Ufuk Koçak, iyi ki var bu güzel hikaye. Dediğim gibi süremizin yavaş yavaş da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hikaye bunun bundan sonrasında neler bekliyor bizi, neler yapmayı planlıyorsunuz, geleceğe dair planlarınız ne? Ve şu an hızlıca neler yapıyoruz sizden dinlemek istiyorum son kalan süremizde.
Evet, şeylerin dediğim gibi sen de yapabilirsin anlatmak benim derdim. Ufuk'u en çok ayakta tutan, koşturan, motive eden şeylerden bir tanesi de budur. Önümde tabii ki çok fazla proje var. Hayata Yeniden Merhaba kampının ikincisini organize edeceğim. Bir de Can Dostum adında bir projeyi bugün başladık biz. Bu da yine dezavantajlı grupların diye aktardığım arkadaşlarımızın hayata adaptasyonları ile alakalı. Çünkü bu afetler, felaketler olduğu sürece zaten dezavantajlı durumda olan dostlarımın, arkadaşlarımın hepsi kriz durumlarına daha da fazla dezavantajlı duruma düşüyorlar. Onunla ilgili bir proje hazırladım. Bu projenin içerisinde engellenen insanların depreme hazırlanması, evlerinin modifiye edilmesi, zihinsel engelli kardeşlerimizin ailelerine temelik yardım eğitimlerinin verilmesi, aynı zamanda yaşam koçu ve mentorlar yetiştirmek istiyoruz bu projede. Önümdeki şu an iki tane en büyük proje bu. Bunlarla beraber o dostlarımla, arkadaşlarımla beraber hayata başka bir açıdan bakarak, belki de her seferinde, her gün yeniden doğarak bu sosyal sorumluluk diye adlandırılan aslında insanlık zorunluluğun altını biz birazcık kalın harflerle altını doldurmak istiyoruz, altını çizmek istiyoruz.
Yolunuz açık olsun, nefesiniz bol olsun demek istiyorum ve dinleyicilerimize son söz ne söylersiniz?
Yaşam mottom şudur, hayat onu yaşamayı bilen cesur insanların.
Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Gerçekten her saniyesinde anlattığınız her adımında yüreğimiz kabararak, gurur duyarak, umutlu olarak dinledik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Evet efendim, bugün programımızın konuğu sevgili Ufuk Koçak'tı. Ufuk Koçak tam da böylesine koca bir yürek. 99 depreminden sonra iki bacağını kaybeden ama iki bacağını kaybettikten sonra kendisini de tanımlamasıyla yavaşlamayı öğrenen, yavaşlayınca da hayatın bütün renklerini daha net görmeye başlayan ve hayatı renklendiren, renklendirirken sadece kendi hayatını değil, başka insanların, başka yüreklerin hayatını da renklendiren ve kendisinin de yine söylediği gibi sen de yapabilirsin'i kanıtlamak için bugün var gücüyle çalışan kocaman bir yürek ve gerçekten ilham veren bir yaşam öyküsüydü. İyi ki var sevgili Ufuk Koçak, iyi ki var Ufuk Koçak gibi yürekli insanlar. Biz bir kere daha bu öyküye tanıklık ettiğimiz için, Açık Radyo mikrofonlarından sizlerle buluşturduğumuz için çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve geldik programımızın sonuna. 2 hafta sonra Salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Kentin Gizli Öyküleri programıyla tekrar burada olacağız efendim. Sizleri de bekleriz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışan değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.